Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Ben Ali Alpar, Bilim Akademisi'nin başkanıyım. İlk defa halka açık bir toplantımız bu kadar büyük bir salonu doldurarak oluyor. Hepinize geldiği için teşekkür ediyorum. Bize bu salonu açtığı için destekçimiz İş Bankası'na, İş Sanat'a da tabii teşekkür ediyorum. Bilim Akademisi ile ilgili kısa birkaç şey söyleyeceğim. Bilim Akademisi bir akademi. Bilimsel liyakat, özgürlük ve dürüstlük esasları üzerine kurulmuş. Hiçbir devlet bütçesinden desteği yok. Tamamen sivil toplumun destekleriyle, sizlerin ilginizle işlerimizi yürütüyoruz. Burada deminden beri geçiyor, zaten görmüşsünüzdür. Özellikle gençler bizi sarkaç.org popüler web sitemizden takip ediyorlar. Bilimle ilgili çeşitli işlerimiz, Türkiye'de bilim dünyasının karşılaştığı durumlarla ilgili raporlarımız yahut bilim ve teknoloji sonuçlarıyla ilgili kamuoyunu bildirme amaçlı raporlarımızın yanı sıra çok önemsediğimiz bir faaliyetimiz popüler bilim. Hem doğru şekilde hem anlaşılır şekilde bilimi gençlere, kamuoyuna ulaştırmaya çalışıyoruz. Bunun için çoğunuz biliyorsunuzdur, geliyorsunuzdur. Ayda bir yaptığımız popüler konferanslar var. Bunların hepsi sosyal medyadan, YouTube'dan vesaire paylaşılıyor. İşte Sarkacı takip ederseniz, etmeyenleriniz oradan görürsünüz. Bir de yılda bir yaptığımız yılın konferansı var. Bu dördüncüsü. Şimdiye kadar üniversitelerle daha küçük 200-300 kişilik salonlarda yaptık. Uluslararası bilim camiasından önemli insanları getirdik. Ama onların hepsi İngilizce konuşmalardı. Şimdi ilk defa şehirde bir büyük salonda yapıyoruz. Ve bu imkanı tabii bize Bilim Akademisi üyesi Feryal Özel sağladı. Ben bütün üyelerimize işte her yaptığınız katkıda Bilim Akademisi'nin üyesi olduğunu söyleyin diye biraz fazlasıyla tekrar tekrar söylüyorum. Onun için Feryal sahneye gelirken bana Bilim Akademisi üyesi olduğumu söyle dedi. O görevimi de yaptım. Bir de bir başka üyemize bütün bu seri için teşekkür etmek isterim. Yine Bilim Akademisi üyesi Profesör Ayşe Buğra'ya. Bu fikir onun, yani yılda bir büyük uluslararası, yani yurt dışında bir yerlerden bir bilim insanını getirerek bir konferans yapmak. Hem fikir onun, hem de bunu sağlayan maddi destek de Ayşe Buran'ın. Ona da çok teşekkür ediyorum. Feryal'i hepiniz tanıyorsunuz. Şimdi daha da iyi tanıyacaksınız. Eminim tanıdığınıza çok memnun olacaksınız. Feryal lütfen.
Merhabalar, hoş geldiniz. Beni rahat duyabiliyor musunuz? Bilimseverler, gerçekten bu akşamınızı ayırıp buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ayrıca Bilim Akademisi'ne de beni burada misafir ettiği için gerçekten çok teşekkür ederim. Sizinle bir yolculuğu paylaşmak istiyorum. Uzaktaki bir galaksinin merkezine, oradaki bir kara deliğe ve de benim bir kişisel yolculuğum. 20 yıldır devam eden bu Olay Ufku projesinin ne aşamalardan geçtiği, benim ne yaptığım ve de bu sonuçlara nasıl ulaştığımız konusunda umarım keyifli bir seyahate çıkarız. İlk olarak sizi belki daha önce duymadığınız M87 adlı gezegene götürmekle başlamak istiyorum. Bu gezegeni gökyüzünde nasıl bulabilirsiniz? Yıldız kümelerinden Virgo'ya bakarsanız, Virgo'yu da nasıl bulursunuz? Bir genç kız, bir virgin adından geliyor. Bu bacakları sol alt taraftaki yukarı doğru kollarını açmış. Kollarının ortasında bizim uzun zamandır bildiğimiz, biraz daha yaklaşırsak görebileceğimiz bir galaksi kümesi mevcut. Bu burada gördüğünüz birçok cisim, şurada görebildiğiniz her biri bir galaksi, bir gökada. Yani bizim nasıl Samanyolu'nda evimiz varsa, orada da Samanyolu'nun benzeri ve hatta ondan daha da büyük bazı galaksiler var. Onların en büyüğü olmasa da en parlağının adı M87. Şurada görebileceğiniz şu galaksi. Uzun zamandır incelediğimiz ve birçok özelliklerini bildiğimiz bir galaksi. Bildiğimiz şeylerden biri de ortasında çok ilginç bir kaynağın olduğu. Biraz daha yakından bakıp, şimdi Hubble uzay teleskobuyla elde ettiğimiz bir görüntüye bakarsak, burada jet dediğimiz çok enerjik bir oluşumun olduğunu görüyoruz. Galaksinin merkezinden başlıyor ve çok büyük. Yani galaksinin belirli bir kısmını kaplayacak kadar uzaklıkta. Çok enerjik ve de gördüğünüz gibi bir çizgi şeklinde devam eden bir oluşum. Bu tür oluşumları genelde kara deliklerin varlığıyla bağdaştırıyoruz. Yani bu galaksinin merkezinde olan ve de böylesine bir ışıma yapabilen, böylesine enerjik bir olaya sebep olabilen, bizim tahmin ettiğimiz, öngördüğümüz şey kara delik denilen bir cisim. Emin miyiz bunun kara delik olduğundan? Hayır, %100 emin değiliz. Zaten Olay Ufku Projesi'nin hedeflerinden biri de oydu. Bunların gerçekten anladığımız bir biçimde kara delik olup olmadığını anlamak. Kara delikleri çok kısaca tanımlarsak, ışığı bile yutan, çok kuvvetli yer çekimine sahip, çok fazla miktarda maddenin ve enerjinin neredeyse sıfır hacimde toplandığı, böyle çok ilginç, garip ama Einstein'ın genel görelilik teorisinin öngördüğü böyle bir cisim. Dolayısıyla biz kaynağımızı seçerken, yani bir kara deliğin resmini çekelim diye yola çıkarken, böylesine büyük bir kara deliğin olabileceği bir galaksiyi seçtik. Şimdi büyük bir galaksi dedim, büyük bir kara delik dedim. Gerçekten yani bu projeyi yapmadan önce aşağı yukarı 6 milyar güneş kütleli bir cisimden bahsediyoruz. Öyle bir tahminimiz vardı kütlesi konusunda. Gerçekten çok büyük ama biraz önce dedim ya, bu kadar maddeyi alıp çok küçük bir yere sığdırıyoruz. Yani bir resim çekmek için yola çıktığınızda tabii ki bu resmin ayrıntılarını görmek istiyorsunuz. Çözünürlüğü yüksek olsun istiyorsunuz. Dolayısıyla ne kadar büyük görünürse o kadar ayrıntıyı görebilirsiniz. Dolayısıyla bu M87 gezegenindeki kara deliği gerçekten en büyük iki kara delikten biri olarak seçtik. Ama tabii ki büyük çok göreceli bir kavram. Yani bizim büyük dediğimiz şey aslında gökyüzünde çok çok çok ufak bir açıyı kapsıyor. Ne kadar ufak? Şöyle anlatayım size. Bir derecenin ne olduğunu herhalde çoğunuz biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da şöyle söyleyeyim. Dolunayda ay böyle bir parmağınızı uzattığınızda, böyle kolunuz boyunca uzattığınızda ayın gökyüzünde kapladığı açıya yarım derece diyoruz. Yani ay ne kadar büyük görünüyor gökyüzünde, değil mi? O sadece yarım dereceyi oluşturuyor. Şimdi onu bölelim. Astronomide bunu böldüğümüzde değişik adlar veriyoruz. Nasıl bir saati 60 dakikaya bölüyoruz? Biz de dereceyi 60 yay dakikaya bölüyoruz. Tamam, 60'ta birine yay dakika diyoruz. Bölmeye devam edelim. Onu da 60'a bölelim. 60 yay saniyeye vardık. Yani 3600 kat küçük. Bu kadar mı büyük? Değil. Yay saniye olsa o kadar problem olmazdı. Biz devam edelim. Onu da 1000'e bölelim. 1000 mili yay saniye. Orada da durmayacağız. Onu da 1000'e bölelim. Mikro yay saniye dediğimiz bir kavrama geliyoruz. Eğer M87'nin kara deliği gerçekten tahmin ettiğimiz kütlede ise gökyüzünde 40 mikroyay saniye bir açıyı kapsıyor. Yani ben size burada en büyük kara delik diyerek başladım ama gerçekten göreceli bir kavram. Bunu yani nasıl 40 mikrosaniyeyi gözümüzde canlandırırız? Bir simidimiz olsa, astronotlara versek, onlar uzay mekiğine binip 3 gün yolculuk edip Ay'a gitse ve Ay'ın yüzeyine bir simit koysa, ondan sonra elinize bir kamera versem, hadi şimdi bunun resmini çek desem. O kadar delice bir fikir bu. Yani o kadar küçük, Ay'ın yüzeyindeki bir simit büyüklüğünde cismin biz dünyadan resmini çekelim diye yola çıktık. Tabii ki çok uçuk bir fikir ama uçuk fikir olmasa zaten 20 yılımızı almazdı. Şimdi bir cismin ayrıntısını görebilmek için, çözünürlük sağlayabilmek için biz zaten kendi kameralarımızdan da biliriz. Yani fotoğraf makinelerimizden, kullandığımız belki küçük teleskoplardan biliriz. Bir teleskop ne kadar büyük olursa çözünürlüğü de o kadar artar. O kadar uzaktaki ve o kadar küçük cisimleri görme kapasitesini sağlar. Mesela şurada bakalım. Bu son derece iyi bir amatör teleskop. Bununla gökyüzündeki birçok cismi görebilirsiniz. Bu yeter mi? 40 mikroyay saniyeyi görmeye? Hayır, kesinlikle yetmez. Peki, o zaman biraz daha büyütelim. Şu anda inşa ettiğimiz, yani şu anda hala proje aşamasında olan çok büyük optik teleskoplardan biri bu. Giant Magellan Telescope dediğimiz, Arizona'da inşa ettiğimiz ve de yine dünya çapında bir ekibi olan. Bu yeter mi? Bu neredeyse 30 metre çapında. Hayır, yetmez. Peki, ne kadar bir teleskop gerek benim demin söylediğim bu Ay'daki simidin resmini çekmek için? Dünya çapında bir teleskop gerekiyor. Yani 10 santim değil, 30 metre değil, gidiyoruz. Dünya çapında bir teleskop topla bunun resmini çekmemiz gerektiğini görüyoruz. Biz çeşitli ajanslara gittik. Biz dünya çapında bir teleskop inşa edeceğiz. Bize para verir misiniz dedik. Sizce ne dediler? Bugün gidin, yarın gelin dediler. Tabii ki yani ne teknolojik olarak, ne mühendislik olarak, ne de parasal olarak bu mümkün olmadığı için biraz daha akıllıca davranmamız gerekti. Allah'tan fizik bize yardım etti. Ve de dünya çapında bir teleskop inşa etmek yerine biraz farklı bir teknik kullanarak dünyayı teleskop haline getirdik. Onu da nasıl yaptık biliyor musunuz? Bu tekniğin adı interferometri dediğimiz, dünya boyutunda bir teleskop yapmamıza yardımcı olan bir teknik. Şöyle yapıyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerine farklı teleskoplar koyuyoruz. Mesela bu şekilde gördüğümüz, buraya bir radyo teleskobu koyuyoruz, buraya bir radyo teleskobu koyuyoruz. İkisinin arasındaki mesafe dünyanın çapı büyüklüğünde ya da onun bir kısmı büyüklüğünde. Uzaktaki cismimize, bizim tabii ki amacımız olan bir kara deliğin resmini çekmek, kara deliğe bu teleskoplar aynı anda bakıp, aynı anda kara delikten gelen sinyali hem burada hem burada kaydediyor. Hem gelen her dalga boyunu kaydediyor, hem de tam geldiği saati de işaretliyor. Bu o kadar zor bir iş ki aslında normal saatlerle bunu başaramıyoruz. Atomik saat dediğimiz böyle saniyenin 10 üzeri eksi 9'unu kaydedebilen saatler kullanıyoruz. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü bu sinyalleri ayrı ayrı kaydettikten sonra birleştirip, yani bu kaydettiğimiz verileri sonradan bir araya getirip, bilgisayarlar yardımıyla üst üste getirip oturttuğumuzda bu dalga boylarını eşleştirebiliyoruz. Böylelikle sanki uzaktaki cisme dünya büyüklüğündeki bir teleskopla bakmış gibi bir çözünürlük elde ediyoruz. Tabii ki o kadar ışık toplayamıyoruz ama zaten bizim sorunumuz topladığımız ışık miktarı değil. Sorunumuz çözünürlük. Dolayısıyla bu tekniği kullanarak, bu sinyalleri sonradan birleştirerek büyük bilgisayarlar yardımıyla, süper bilgisayarlar yardımıyla bu çözünürlüğü elde edebiliyoruz. Biz böylelikle yola çıktık. Kara deliğimizi seçtik. Hem M87'nin merkezindeki, bugün bahsetmeyeceğim ama kendi galaksimizin merkezinde Sagittarius A star dediğimiz bir kara delik daha var. Biraz daha küçük ama daha yakın. Ona da baktık. Birazdan göstereceğim. Verileri kaydettik. Ama ilk sonuçlarımız M87 üzerine olduğu için bu akşam daha çok ona ağırlık vereceğim. Şimdi dünya büyüklüğünde teleskop istemekle bunu başarmak arasında tabii ki birçok adım var. Uzun süre, birazdan da göstereceğim resimlerini, dünyanın her bir tarafına istediğimiz dalga boyunda gözlem yapabilen, veri kaydedebilen, istediğimiz gibi veri kaydedebilen, bu atomik saatleri olan ve de bu istediğimiz bütün özellikleri olan teleskopların donanımını yapmakla bir 15-20 yıl geçirdik. Ve sonucunda 2017'de yaptığımız ilk global gözlemlerde, yani bu bütün teleskop ağının birbirine bağlı olarak yaptığı ilk gözlemlerde 2017 yılında 8 ayrı teleskop mevcuttu. Nasıl olsa benimle bir yolculuğa çıktınız, biraz da dünyayı gezelim. Nerelerde bu teleskoplar? İspanya'nın dağlarında, Şili'de iki ayrı teleskop, Alma ve Apex, Meksika'da Large Millimeter Telescope, Arizona'da Submillimeter Telescope. Oradan Hawaii'ye gidiyoruz. Yine Hawaii'de iki ayrı teleskop var ve oradan da Güney Kutbu'na kadar gidiyoruz. Güney Kutbu'na koyduğumuz, biraz önce bahsettiğim gibi teleskoplar arasındaki mesafeler ne kadar çoksa çözünürlüğü o kadar iyi olduğu için bütün dünyayı kapsayan teleskopları nereye koyabiliriz diye düşündüğümüzde işte Güney Kutbu'ndan, Arizona'dan, Hawaii'den, İspanya'ya kadar her yeri kapsadık. 2018 yılında Kuzey Kutbu'na da bir teleskop koyduk. O Grönland'ın en kuzeyine, oraya bir teleskop ekledik. 2019 yılında, bu yıl birkaç ay öncesinde Arizona'ya ikinci bir teleskop ekledik. Yani şu anda bu global ağ artık 10 teleskoba çıkmış durumda. Ama 2017'de gözlem yaptığımızda bütün bu teleskoplarla kara deliğimize baktık, her biriyle veri kaydettik ve bunlardan gelen verileri birleştirerek kara deliğin fotoğrafını oluşturduk. Tabii bu kadar büyük bir projeye girdiğinizde, bu kadar uluslararası bir projeye girdiğinizde dünyanın her yerine gözlem evi açmak istiyorsunuz, her yerinde gözlem yapacak eleman bulmak istiyorsunuz. Tabii ki ekibimiz de büyüdü. 1999'da ilk başladığımızda birkaç kişiydik bu işe. Ben kara delik hesaplarını yapıyordum. Teleskoplar üzerine çalışan birkaç arkadaşım vardı. Yıllar içinde büyüdük. 2012'de Tucson'da, Arizona'da, benim üniversitemde ilk toplantıyı yaptığımızda, global toplantıyı, bu kadar kişiydik. 2018'de, geçen yıl Hollanda'da toplandığımızda ekibimiz bu kadar kişiydi. Gerçi aslında bu resmi gösteriyorum ama bu ekibin yarısı bile değil. Tabii ki birçok yerden bu ekip toplantısına gelemeyen meslektaşlarımız da oldu. Onların da çok emeği geçti. Yani gerçekten dünya boyutunda bir teleskop, dünyayı saran bir ekip ve de çok hırslı diyeyim, yani uçuk olmasa bile çok hırslı bir projeyi böylelikle hayata geçirmeye çalıştık. Teleskoplar çok güzel olduğu için birkaç resim daha göstermek istiyorum. Hem benim yakından tanıdığım, özellikle benim üniversitemin kurduğu ve de bu gözlemlerde yer almasına yardımcı oldu. Biraz da çünkü işin insan yönü var. Yani sadece fizik böyle diyorla olmuyor. Emek verip onu gerçekleştirmek gerekiyor. Bu mesela yine Arizona'da 2018 gözlemlerinde yer alan Submillimeter Teleskop dediğimiz Graham Dağı'ndaki gözlem evi, teleskop. Submillimeter demesinin nedeni, birazdan açıklayacağım size, gözlemimizi yapmak için bir dalga boyu seçmemiz gerekti. Yani bizim gözlerimizin gördüğü optik dalga boyları var. Çok uzun metreler boyunda dalga boyu olan radyolar var. X ışını var, çok kısa dalga boyu. Bunların içinde birini, uygun olan bir tanesini seçip kara deliğin gözlemini o dalga boyunda yapmamız gerekti. Sonradan dediğim gibi anlatacağım. En uygun dalga boyu tam 1 milimetre dalga boyunda ışık. Dolayısıyla bütün bu teleskopların adında millimeter ya da submillimeter olmasının nedeni ya milimetre ya milimetrenin biraz daha altında olan dalga boyu olduğu için. Bu dediğim gibi 2019'da ağa katılan yine Arizona'daki ikinci teleskop Kitt Peak'te. Bu da Güney Kutbu teleskobu. Hem en zorlardan biri olduğu için hem de dediğim gibi benim çok sevdiğim meslektaşlarımın yıllarca emek verip bunu ağa katmaları nedeniyle biraz daha göstermek istiyorum. Mesela bu teleskop oradaydı ama bu olay ufku projesinde yer alacak donanımı yoktu. Bu donanımı sağlamak için neler yaptılar? Öncelikle bir dedektör ürettiler. Bu laboratuvardayken dedektörün çekilmiş resmi. Gördüğünüz gibi son derece parlak, altınla kaplı. Altınla kaplanmasının nedeni sadece parlak şeyleri sevdiğimizden değil, aynı zamanda altın çok iyi bir iletken olduğu için teleskobu soğutmamızda ve soğuk tutmamızda yardımcı olduğu için. Bu doktora öğrencilerimizden Junhan, bu benim meslektaşım Dan Maroney. İkisi laboratuvarda birkaç yılını harcayıp bu dedektörü ürettiler. Daha sonra Güney Kutbu'na götürdüler. Güney Kutbu'na gitmek de aslında o kadar kolay bir şey değil. Önce Yeni Zelanda'ya uçuyorsunuz. Yeni Zelanda'dan McMurdo dediğimiz bir istasyona uçuyorsunuz. Oradan da askeri uçakları kullanarak böyle kargo gibi, bu resim çok net görünmüyor bu projektörde ama burada gördüğünüz bütün oraya götürdükleri malzemeler, burada da insanlar da kargo gibi gidiyor. Yani birinci sınıf uçuş falan değil bunlar. Son derece özveri gerektiren şeyler. Oraya gidip onu monte ettiler. Bu da Junhan'ın, bu çok ilginç. Dünyanın çevresinde yarış diye bir şey var Güney Kutbu'nda. Kutbun çevresinde böyle ufak daireler çiziyorlar. Kaç tur attıklarını sayıp birincilik ilan ediyorlar. O da tabii ki penguen gibi giyinip bu yarışa katılmış. Burada biraz daha şunu göstereyim. Sadece o dedektör değil, başka elektronik donanımlar da gerekiyor. Buradaki elektronik donanımların çoğu verileri kaydetmek için. Yani gelen sinyalleri kaydedilebilir hale getirip ondan sonra disklere yazmak için kullanılan bir sürü elektronik eşya var burada. Sonra bütün onları orada bıraktılar. 8 teleskopta da aynı şeyi yaptık. Bütün donanımları kurduk. Daha sonra teleskoptaki operatörlere emanet ettik. Bu da kışın orada gözlemleri yapan, burada da görüyorsunuz zaten ışıklar, güneydeki kutup ışıklarını. Bu da teleskop zaten uzaydaki farklı yerlere bakarken çekilmiş bir videoda burada size göstereyim. Şimdi bütün bu donanımı kurduk. Ondan sonra bir zaman aralığı seçtik. Biraz önce söyledim, milimetre dalga boyunda gözlem yapıyoruz. Milimetre dalga boyu atmosferdeki neme çok duyarlı bir dalga boyu. Yani nem arttıkça sinyalin kalitesi düşüyor ve bir noktadan sonra gözlem yapamıyoruz. Dolayısıyla optik gözlem yapmamamıza rağmen her yerde havanın iyi olması kesinlikle şarttı. Şimdi Güney Kutbu'ndan, Arizona'dan, Hawaii'den işte İspanya'ya biz oturduk. Bir zaman dilimi seçtik Nisan'ın başında, havanın iyi olabileceğini düşündüğümüz. Ondan sonra da dua etmeye başladık. Umarım hava güzel olur, biz yıllardır bununla uğraşıyoruz, gözlemleri yapabiliriz diye. Gerçekten de hava inanılmaz güzeldi. Burada belki yüzlerini net göremiyorsunuz ama bakın gülümsüyor. Ve buradaki herkes, burada gökyüzü masmavi. Gerçekten inanılmaz şanslıydık 2017'de. 2018'de bu gözlemleri tekrarladığımızda hiç bu kadar şanslı değildik. Yine veri alabildik ama 2017'nin kalitesinde veri elde edemedik. Şimdi bütün bu gözlemler için işte ekipler hazırdı. Biz de burada, ben buradayım kenarda, bu resmin kenarında bir gözlem merkezi kurduk. Gözlem merkezinden de kastım ne? Önümüzde bir sürü bilgisayar ve ekran, ondan sonra bir sürü internet üzerinden ve telefonla değişik ulaşım çeşitleri. Herkese hazır mısınız? Hava nasıl? İşte şuradaki havadaki nemi kontrol edelim. Buradaki teknik hazırlığı kontrol edelim ve her gece bu gözlemi yapıp yapamayacağımız konusunda karar verdik ve 5 gece son derece güzel veriler elde ettik. Dediğim gibi M87 galaksisinin merkezindeki kara delik ve de bizim Samanyolu'nun merkezindeki kara delikli üzerine. Bu da yine o gözlemler sırasında projektör biraz karanlık olduğu için net göremiyorsunuz. Burada Samanyolu'nu görüyorsunuz. Burada Meksika'daki Large Millimeter Telescope, onu gözlemlerken çekilmiş bir fotoğraf. Şimdi, bütün bu verileri topladık. Dedim ya, her teleskopta gelen her dalga boyunu kaydettik. İniş çıkış, iniş çıkış, milimetre dalga boyunu kaydettik. Ve dünya çapında bir veri alışverişi, analiz ve simülasyon paylaşımı gerekti. Simülasyon kısmına birazdan geleceğim. Şimdi önce verilerden bahsedeyim size. Bu demin bahsettiğim 8 teleskop, Event Horizon Telescope dediğimiz, EHT diye İngilizce'de geçen bu olay ufku teleskobu. Oradan bu verilerin birleştirilmesi için süper bilgisayarların merkezi olan iki yer vardı. Bir tanesi MIT Haystack gözlemevi. Massachusetts'te olan, Amerika'da. Bir de Almanya'da Bonn şehrinde olan Max Planck Institute für Radioastronomy dediğimiz bir merkez. Oradaki bilgisayarlarda bu verilerin birleşmesi gerçekleştirildi. Şimdi bu veriler oraya nasıl gitti? Öncelikle ne kadar veri olduğunu size söylemem lazım. 5 gece gözlem yaptık dedik. 8 ayrı teleskop ve de aşırı miktarda her ışığın dalga boyunu kaydettiğimiz için 5 petabyte veri elde ettik. Şimdi bu ne demek? Biz biliyorsunuz bir resim çektiğimizde genelde megabyte'la ölçeriz. İşte ne bileyim bir bilgisayara bir disk alacaksak gigabyte, belki hani onun bir üstü 1000 katı olan terabyte'a çıkarız. Onun da 1000 katı petabyte, yani 10 üzeri 15 byte. 5 gecede 5 petabyte. Bu daha önceden herhangi bir deneyde, herhangi bir işlemde kaydedilmiş veri oranının çok çok çok üzerinde bir rakam. O konuda bir rekor kırmış olduk. Şimdi Güney Kutbu'ndan Almanya'ya ve Amerika'ya bu kadar veri nasıl gider? İnternet üzerinden gidemez. İnternetimiz ne kadar hızlı olursa olsun son derece yavaş kalıyor. Hatta yani Güney Kutbu'nu bırakın, normal teleskoplardan, Arizona'daki teleskoplardan bile internet üzerinden gönderemeyeceğimiz için bunları paylaşmak merkezlerine mekanik yoldan göndermemiz gerekti. Önce bir sonraki aşamayı anlatayım, sonra o kısmına tekrar geleceğim. Buradan azaltılmış veriler, bu sefer Google Cloud kullanarak çok çeşitli analiz merkezlerine gitti. Oradan da modelleme için birkaç yerde toplandı. Şimdi dediğim gibi biraz daha ayrıntısını anlatayım. Teleskop ağından topladığımız 5 petabyte dediğim veri. Toplamda bu diskler yarım tondan fazlaydı. Yani bırakın internet üzerinden göndermeyi, kargoyla göndermek bile zor. Yarım tondan fazla şeyi. Ama biz yani resmen paketledik çeşitli teleskoplarda. Ondan sonra kargoya verdik. Ondan sonra hepsi bir yerde toplandığında bu MIT'deki merkezde gördüğünüz gibi sıra sıra hard drive'lar orada birleştirildiğinde veri miktarı binde bir miktarında azaldı. Yani 5 petabayttan 5 terabayta indi. Bunu sağlamamız, Nisan'da gözlem yaptık. Güney kutbunda yazın gelmesini beklediğimiz için Kasım 2017'ye kadar zaten verileri tek bir yerde toplamamız mümkün olmadı. Ancak o tarihte bitirdik. Sonra süper bilgisayarları kullanarak Kasım'dan Ocağa kadar bu korelasyon işlemini hallettik. Sonra analiz kısmı geldi. Yani bu dalga boylarının birleşmesinden net çıkan sinyali elde ettik. O da 10 bin kat azalttı veri miktarını. Daha sonra görüntüleme işlemleri yaptık. Yani bu her bir teleskobun elde ettiği veri görüntünün bize bir parçasını verdi. Dolayısıyla hepsini birleştirerek tek bir görüntü elde ettik. Ve de duyurumuzu biliyorsunuz bu yılın Nisan ayında hepinizle paylaştık. İki yıl süren bir maceranın sonunda. Bu da gördüğünüz gibi kara deliğin ilk resmi. Yani bunun sonucu olarak, bütün bu uğraşının sonucu olarak bu resmi elde ettik. Şimdi bu resimle ilgili biraz daha bilgi vereceğim size. Ne öğrendik? Yani tabii ki bir kara deliğin resmini çekmek insanlık için hani yeni bir adım. Ama biz yola çıkarken bazı hedeflerimiz vardı. Mesela genel görelilik teorisi dedim. Bu kara deliklerin varlığından bahsediyor. Gerçekten böyle garip, sonsuzluğa giden, yani madde yoğunluğunun, enerji yoğunluğunun sonsuzluğa gittiği, ışığı bile yutan cisimler var mı diye yola çıktık. Gerçekten ortasında kara bir deliğin olması ışığı yuttuğunun habercisi. Ama ondan önce biraz da şeyden bahsedeyim. Bu resmi paylaştığımızda ne gibi bir tepki aldık? Bu ertesi gün dünya gazetelerinin ön sayfaları. Tabii ki inanılmaz mutlu etti bizi. Özellikle uzun süredir üzerinde çalışan insanlar olarak. Biz çok heyecanlıydık ama sizin de gösterdiğiniz tepkiden çok çok çok mutlu olduk. Ondan da öte diyeyim, benim en çok sevdiğim bu mimler oldu. Favorim de şu. Bilmiyorum Simpsons'ı izler misiniz? O Bart'ın bizim Homer'ın bizim kara deliği yemesi son derece güzeldi. Şimdi dedim yola çıkarken bizim aklımızda bazı hedefler vardı, bazı sorular vardı. Kara delikler gerçekten kara delik mi? Neden oluşuyorlar? Einstein'ın genel görelilik kavramı doğru mu? Doğru değilse ne eksiklikleri olabilir? Bu tür sorulara cevap vermek için başladığımız bir proje bu. Şimdi kara deliğin ortasında kara bir delik var dedim. Buna kara deliğin gölgesi diyoruz. Neden kara deliğin gölgesi? Çünkü çevresinde bir ışık kütlesi varsa yuttuğu kısmına kara delik gölgesini bırakıyor. Yani kendisinden çok uzak olan ışığı yutmuyor ama kendisine çok yakın olan ışığı yutuyor. Bu da genel görelilik kanununun çok temel taşlarından biri. Onu göstermek için şimdi size burada ufak bir animasyon hazırladım. Uzay zamandan bahsedeceğim. Uzay zamanı da hatta şöyle bir çarşafla ifade edelim. Yani iki boyutlu olsa bile. Onun üzerine böyle kareler çizdim. Çok rahat görmeniz için bu çarşafa ne olduğunu. Şimdi genel görelilik kanunu diyor ki bize, eğer uzay zamanın içinde bir madde yoksa, bir cisim yoksa bu çarşaf düzdür diyor. Ve de bu çarşafın üzerinde madde ve ışık düz yol alır diyor. Yani böyle. Ama içine bir madde koyarsak, bu uzay zamanı büküyor. Kara delik gibi bir madde koyarsak sonsuz büktüğü bir nokta oluyor. O zaman ne oluyor? Işık yine kendi yoluna devam ediyor ama uzay zaman çarşafı bükülü olduğu için farklı farklı yollardan gelmeye başlıyor. Yani bu bükülmüş yolları takip ediyor. Bakın bir kısmına ne oluyor? Bir kısmı da kara deliğe çok yaklaşan bir kısmı da bu sonsuzluğa doğru düşüyor ve bir daha çıkamıyor. Yani bir şelalenin üstüne gelip oradan hani geri yüzememek gibi oradan böyle bir uçuruma düşmek. Dolayısıyla burada hapis kalan bu ışık ortada bir gölge bırakıyor. Bunu biraz daha net açıklamak için şimdi bir bilgisayara döneceğim. Bu ufak bir animasyondu. Gerçi gösterdiği hesaplamalar doğruydu ama birkaç ışık yolunu değil, biz milyarlarla, milyonlarla ışık yolunu hesaplamak istiyoruz. Neden? Çünkü kara deliğin etrafındaki olayları gayet güzel fiziksel modelini yapıp, gözlemlerimizi bundan yola çıkarak planlayıp, hatta analiz kısmında da bu anlayışı oraya uygulamak istiyoruz. Dolayısıyla biz animasyonlar değil, bu fiziksel modelleri yapabilmek için yepyeni bir teknolojiye döndük. Çünkü bilgisayarların hızı yeterli değildi. Genel görelilik denklemlerini çözüyoruz. Dediğim gibi bu çarşafın nasıl kıvrıldığını ve de kara deliğin çevresindeki gazlardan çıkan ışımanın bize nasıl geldiğini ya da gelmediğini, hangi koşullarda ne gibi bir görüntü bırakacağını net olarak anlayabilmek için son 10 yıldır çok büyük çaba sarf ediyoruz. Bu çabalardan biri de dediğim gibi bilgisayarların hızının yetmediği, her bir hesabın çok uzun zaman aldığı bir noktada biz dedik ki tamam, demek ki normal bilgisayardaki çipler bize yetmiyor, farklı bir yöntem kullanalım. O noktada Graphics Processor Unit dediğimiz G, P ve U harfleriyle GPU diye geçen, yani CPU'dan farklı olan yeni bir teknoloji kullanmaya başladık. Neden bunu kullandık? Çünkü resim üretmede aslında son derece ileri bir teknoloji. Mesela cep telefonlarımızın ekranı da GPU kullanarak çalışıyor, bilgisayarlarımızın ekranı da. Ama tabii ki çok farklı şeyler görüntülüyor. Biz bunu dedik ki, madem onu yapabiliyor, o zaman genel görelilik denklemlerini de bunları kullanarak çözebiliriz. Burada şimdi size bir bilgisayar oyunları adını verdim buna. Çünkü gerçekten oyun gibi bir şey göstereceğim. Benim eski öğrencim, şimdiki meslektaşım, CK adında bir arkadaşım size bu bilgisayarları kullanarak bu hesapları nasıl yaptığımızı gösterecek. Ama o kadar hızlı ki bu hesaplar, şimdi size göstermek için ayrıca da Leap Motion adı verdiğimiz el hareketlerini anlayıp bunu bilgisayar diline çevirebilen, bilgisayar kumandası olarak o anda programı işletip aynı zamanda görüntüyü verebilen bir şey kullanacak. Şimdi bakalım. Bakın bu Leap Motion'u gelip buraya monte ediyor. Bu el kumandalarını anlayacak. Şimdi bu bunu başlatırken ellerini kullanıyor. Leap Motion onu görsün diye. Daha sonra bütün bu el hareketleri bilgisayardaki kumandalara tekabül ediyor. Burada bakın 1 milyon ışık yolunu aynı anda hesaplıyor. Burada sadece görüntülemeyi yapmıyor. Kumandayı verdiği anda bütün hesapları yapıyoruz. Artı görüntülemeyi yapıyoruz. Ve burada dediğim gibi 1 milyon ışıktan oluşan, ışık yolundan oluşan bu imajda bakın burada kara delikte hapsolmuş ışık yollarını görüyorsunuz. Kalanında da ortasındaki oluşmuş deliği görüyorsunuz. Yani ışık tek bir yönden geliyor olsa gerçekten ortada böyle bir delik bırakıyor. Ama kara delik ortamında, yani bir galaksinin merkezindeyiz şimdi. Kara delik neden ışıyor? Çevresindeki gaz kütlelerini yediği için, çevresindeki yıldızları yediği için ışıyor. Dolayısıyla bize öyle uzaktan bir ışık kütlesi gönderip de buyurun kara deliğin gölgesine bakın diyen yok. Ortamdaki ışıktan yararlanarak biz bu gölgeyi görmeye çalışıyoruz. Ortamdaki ışık da dediğim gibi bu kara deliğin çevresinde dönen, döndükçe ısınan, kara deliğe yaklaştıkça hızlanan, ısınan ve de ışıma yapan bu gazlardan geliyor. Yani bir alevin nasıl parladığını düşünün, sıcaklığı arttığı için bir kamp ateşi yaktığınızda nasıl o alevler parıl parıl parlar. Kara deliğin çevresindeki gazlar da aynı o alevler gibi ışık saçıyor bize. Dolayısıyla biz biraz önce gösterdiğim simülasyonları bu modellemeyi yaparken sadece ışığı takip etmiyoruz. Aynı zamanda bu gazların da ne yaptığını takip ediyoruz. Şöyle göstereyim. Mesela gazlar böyle bir daire çizerek bu ortadaki kara deliğe yaklaşırsa bütün bunların hesaplarını ondan sonra biz burada bu nasıl görünür diye aynı zamanda hem bunu hem de ışık yollarını hesaplayarak bu görüntüleri oluşturuyoruz. Şimdi kara delik ortamı konusunda çok şey biliyoruz. Dediğim gibi 20-30 yıldır değişik gözlemlerini yaptık ama yine de bilgimiz sınırlı. Yani bu ortamlar konusunda her şeyi bilsek zaten belki bu deneyi yapmazdık. Dolayısıyla birçok farklı şeyi denedik. Yani bu konuda ne öğrenebiliriz? Bildiklerimiz nedir? Bilmediklerimiz bizim elde etmeye çalıştığımız görüntüyü nasıl etkiler diye birçok simülasyon yaptık. Bunu da yapmak için o dediğim yani biraz önce gördüğünüz görüntüler sadece tek bir GPU'dan geliyordu. Bu yetmediği için büyük bir kaynakla, Ulusal Bilim Kurulu'ndan aldığımız büyük bir kaynakla şu süper bilgisayarı kurduk. Hepsinin içinde birçok GPU kartı koyarak çok miktarda, çoktan kastım da binlerle modellemeyi yapma şansımız oldu. Bundan öğrendiklerimiz neler? Birincisi, şimdi başta söz vermiştim neden milimetre dalga boyunda gözlem yapıyoruz, sonradan açıklayacağım diye. Şimdi o noktaya geliyoruz. Bu ışığın kaynağı kara deliğin çevresindeki ışıyan gazlar dedik. Ama uzun dalga boylarında bakarsak bu gazlara net olarak kara deliğe kadar göremiyoruz. O kadar çok ışıma var ki bu gazların kendisini görüyoruz. Ama birazdan bu gerçek bir modellemeden gösterdiğim bir simülasyon. Şimdi bu dalga boyunu değiştireceğim. Bakın ne olacak. Bu çevrede görmemizi engelleyen o gaz kütleleri kayboldu. Milimetre dalga boyuna geldiğimizde böyle yarım ay şeklinde bir görüntü kalıyor. Aynı zamanda bunu zaman içinde ilerletip bu gölgenin ve de bu çevresindeki ışık halkasının zaman içinde nasıl değiştiğini de hesaplayabiliyoruz. Bunun birçok gözlemini yani deneyini, bilgisayar deneyini yaptık. Burada görebildiğiniz gibi ışığın dalga boyunu doğru seçersek, kaynağımızı doğru seçersek ve de koşullar bizim bildiğimizin çok çok çok dışında değilse, bakın hepsinde bir halka, ışık halkası ve ortasında bir gölge görebileceğimizden emin olduk. Yıllarımızı aldı tabii ki bu. Bu burada sanırım 100 kadar, belki de biraz fazla ayrı simülasyonun sonuçlarını görüyorsunuz. Şimdi şuraya geri döneyim. Bundan ne öğrendik kısmına gelelim. Bu konuşmamın son kısmı. Genel görelilik doğru mu, yanlış mı diye yola çıktık. Bütün bu modellemeleri yaptık. Genel görelilik doğruysa dedik ve de kara deliklerin çevresi bizim aşağı yukarı tahmin ettiğimiz gibi ise ortada bir gölge olmalı, çevresinde bir ışık halkası olmalı ve bu ışık halkasının da belirli özellikleri olmalı. Bir taraftan bu modellemeleri yaparken bir taraftan da burada sadece size referans olarak göstereceğim. Merak etmeyin, sonunda sınav falan yok. Birçok da makale yazdık. Bundan ne öğreniriz diye. Çünkü sadece bir resim elde etmekle olmuyor. Bundan fiziksel sonuçlar çıkarmak için belirli ölçümler yapmak gerekiyor. Biz bu ölçümleri nasıl yaparız diye yıllarca düşündük. Örneğin kara deliğin kütle ölçümü. Şimdi kara delik ne kadar büyük olursa çevresindeki bu ışık halkası da o kadar büyük oluyor. Hatta doğru orantılı bu. Kara deliğin büyüklüğüyle ışık halkasının büyüklüğünün gerçekten birebir birbirine uyduğunu gördük. Dolayısıyla bu fotoğraftan, tabii ki yani oraya bir daire çizmedik, daha sofistike birkaç tekniğimiz vardı ama sonuç olarak bu dairenin büyüklüğü nedir sorusunu sorduk ve sonuç olarak 42 mikro yay saniye. Başta demiştim ya, aşağı yukarı büyüklüğünün bu kadar olduğunu tahmin ediyorduk ama kesin olarak bu ölçümü yaptığımızda 42 mikro yay saniye olduğunu gördük. Bu da bizim hesaplarımıza göre diyor ki kara deliğin kütlesi 6,5 milyar güneş kütlesi olmalı. Doğru mu, yanlış mı? Şimdi bunu nereden bileceğiz? Şansımıza bu kara delikle ilgili yaptığımız daha önceki farklı gözlemleri kullanarak bu ölçümün gerçekten genel görelilikle uyup uymadığını tespit edebiliriz. Onu da nasıl yapacağız? Kara delikten daha uzakta dolaşan yıldız kütlelerinin hareketlerini kullanarak oradan bir kütle ölçümü yapmıştık. Nasıl gezegenlerin hareketini kullanarak güneşin ne kadar büyük olduğunu anlarız? Kepler kanunlarını kullanırız bilenleriniz için. Yer çekimi etkisinde dönen şeylerin yörüngesini kullanarak ortada ne var sorusuna cevap verebiliriz. Burada da aynı şekilde. Buradan ölçtüğümüz kara delikten çok daha uzak yıldız kütlelerinin hareketinden elde ettiğimiz rakam 6,5 milyar güneş kütlesi. Tamamen farklı. Burada yani birbiriyle son derece uyumlu ama tamamen farklı metotlarla. Biri görüntüden elde edilmiş, buradan ve buradan elde ettiğimiz rakam birbiriyle tıpatıp uyumlu 6,5 milyar güneş kütlesi. Genel görelilikliğin bir testini daha yapabildik bu gözlemleri kullanarak. O da görüntünün büyüklüğünden değil, şeklinden kaynaklanan bir test. Şeklinden kaynaklanandan da şunu kastediyorum. Yine bu kanuna göre kara delik, biliyorsunuz, biraz önceki modellerde gördüğünüz gibi çevresindeki ışığa bir gölge yansıtıyor. Eğer genel relativite görelilik kanunu doğruysa bu tam bir halka. Yani bu halkadan Hiçbir sapış görmüyoruz. Herhangi bir nedenden dolayı. Kara deliğin kütlesini de başka özelliğini de değiştirseniz bu halkadan sapış görmüyoruz. Ama tutun ki Einstein'ın genel görelilik kavramı tam değil. Belki bir eksiği var. Belki kara delikler gibi çok uç noktalarda, mesela kuantum mekaniğinin de işe girebileceği noktalarda belki net anlamadığımız bir şey var. O tür değişiklikler yaparsak teoride, bu sefer halkadan, yani tam bir daireden saptırabiliyoruz bu şekli. Dolayısıyla biz de dedik ki, şu anki verileri kullanarak, bu elde ettiğimiz ilk görüntüleri kullanarak bu tam bir daire mi değil mi sorusuna cevap verebilir miyiz? Ve gerçekten bizim ölçebildiğimiz kadarıyla şu anki verilere göre kara deliğin gölgesi %10 hata payı, yani %10 daireden sapma hata payıyla gerçekten bir daire. Yani şu anda bizim öğrendiğimiz kara deliklerin gerçekten bir kara deliği var. Gerçekten genel görelilik kavramına göre bir büyüklükleri var bu gölgenin, bu kara deliğin. Ve de gerçekten bizim görebildiğimiz kadarıyla daireden bir sapması yok. Yani Einstein hala herhalde mutludur diyeyim. Ama aslında hiçbir zaman bize söylenmeyen, bu işin içine girdiğimizde ancak öğrendiğimiz bir sır daha var. Einstein kara deliklere tam olarak inanmadan öldü. Onu da ekleyeyim. Her zaman nefret etmiştir kara deliklerden. Hatta teorisinin bir zayıflığı olarak görmüştür. Hayatında hiçbir zaman kara delikler üzerine çalışmadı. Hep ondan sonraki jenerasyonlara kaldı. Yani kara delik çözümünü matematiksel olarak bildiğimiz halde bütün bu özelliklerini anlamak 70'lerde başladı ve de benim jenerasyonumla da devam ediyor. Dolayısıyla biz bütün bu hesaplamaları kendimiz yaptık ve de gerçekten gözlem kullanarak bu teoriyi doğrulayıp çürütebilir miyiz sorularını sorduk. Ama dediğim gibi şu anda doğrulamış durumdayız. Tabii yılmayacağız. Devamı var bunun. Bizim galaksinin merkezindeki kara delik var. Bundan sonraki hedefimiz önümüzdeki yıl içinde diyeyim, belki daha da kısa sürede olabilir. Onun görüntüsünü yayınlamak istiyoruz. Tabii bizim galaksimiz biz galaksinin içinde olduğumuz için bütün galaksinin içinden geçerek vardığımız 26 bin ışık yılı uzaklıktaki bir kara delik ve de en güzel tarafı biraz daha yakın olduğu için çevresinde dolaşan yıldızları tek tek görebiliyoruz. Bakın burada da 20 yıl ayrıca süren farklı bir teleskopla, Keck teleskobuyla yapılmış gözlemlerin toplamında orada da bir kara deliğin olduğunu bize işaret eden yörüngeler var ve de onun kütlesini hatta daha da iyi biliyoruz. Yani gerçekten onun görüntüsünü elde ettiğimizde teori doğru mu yanlış mı sorusuna daha da güzel bir cevap verebileceğiz. Ondan sonra ne var planlarımızda? 20 yıl önce bu uçuk geliyordu. Şimdi de diyoruz ki bunu sadece dünyadan yapmayalım. Biz ayrıca uzaydan yapalım. Neden? Çünkü eğer yörüngeye teleskop yerleştirirsek, tabii ki teleskoplar arasındaki mesafeyi daha da arttırabileceğimiz için çözünürlüğümüz daha artacak. Yani daha da küçük kara deliklere daha da ayrıntılı bakma şansınız olacak. Sadece 2-3 kara delikten değil, belki o noktada 20-30 kara delikten bahsediyor olacağız. Mümkün mü bu? Şu anda mümkün değil. Çünkü biraz önce anlattım, veri miktarı yani normal teleskoplardan bile kargoyla taşıdığımız bir veri miktarını uydudan dünyaya nasıl aktarırız? Bütün bunların hesaplamalarını ya da veri miktarını azaltacaksak bunu teleskoplarda nasıl yaparız? Yani uydularda nasıl yaparız? sorduğumuz teknolojik, bilimsel bir sürü açık şu anda bir cevabı olmayan soru var. Ama tabii ki bu daha önce bizi yıldırmadı, şimdi de yıldırmaz. Belki 20 yıl sonra tekrar burada buluşursak ya da başka bir yerde buluşursak o zaman uzay teleskoplarından ne yaptığımızı da anlatırım. Bu hayalle sizi bırakıyorum ve de Arizona takımına da biraz önce bütün ekibi gösterdim. Burada da öğrencilerimizin özellikle olduğu bir takım olduğu için onu da bir teşekkür olarak gösterip sizi bu görüntüyle bırakıyorum.
Bizim bir geleneğimiz konuşmacılarımıza konuşmanın bir görüntüsünü veriyoruz, afişin bir kopyasını. Çok çok teşekkürler, çok keyifle dinledik.
Ben teşekkür ederim hepinizin dikkati için.